Ayrım 8. Sayfa 93. Yüzündeki gülümseme kaybolmuştu. Ama yine de gözlerin içinde bana uzanan sevgi köprüsü hayatla olan bağımı güçlü kılıyordu. Tam söze başlayacakken parmaklarıyla kirpiklerime dokunup "İşte ben seni böyle seviyorum." dedi. Parmak ucuyla kirpiğime dokunup sevebilen kaç kişi gitmişti ki hayatıma? İşte bütün sır buradaydı. Tekrar konuşmaya başladı. "Bilirsin, ben ki kabilesiz bir savaşçı. Senden aldığım bütün anlamları sana geri verdim. Bir içim kaldı bende, bir de aklımın aldanmışlığı. Haklısın, sen de bensiz sularında elbet denizi aşmış bir okyanus telaşı yaşanacaktı. Bağışla sözlerimi, bağışla gözlerimi. Dahası yok, fazlası az. Bazen terk edip gidebilmeli bu şehri, kendi çaresizliğinde. Bazen inceldiği yerden kopmalı hayat. Neyse, sen benden ötede, ben senden uzakta. Ne kadar çok vardık oysa, ne kadar çok kaybolurken bile. Karşımda yorgun bir adam var şimdi. Özdeyişlerini reddetmek uğruna, yorgun düşmüş bir gemi. Bu gemi nereye gidiyor usta? İçim boş, gemiler boş. Bu gemi nereye gidiyor usta?" Bir romanı bitirmiş gibiydi sustuğunda. Ben de sustum onunla. En iyi yaptığım da susmak. Uzun bir sessizliğin sonrasında, "Susuşlarımızda sen benim susuzluğumu dindirecek yağmurunu bulamadığını sandın. Ben senin yağmurunu yağdıracak o bulutunu. Oysa ki yağmur bulutta saklıydı, bulut da yağmurda." "Susmasaydık bulacaktık," dedim. Neden geçmişin muhasebesini yapmaya başladık bilmiyorum. Son sözleri iyice içime oturdu. Bana bir kere susma hakkı verseydin sana neler söylemeyecektim. Oysa sen hep payına susmaları aldın. Bana ise hep sessizliğin ezeceği vakitlerle savaşmalar kaldı. Evet, susmak birilerini hep konuşmaya mahkum etmekti. Ve en çok konuşan, en fazla hata yapandı her zaman. En çok susanın hep haklı kaldığı gibi. Sessizlikten korkan birine sessizlik dayatmak, hem de bir lütuf, bir armağan gibi, işlenen en haklı suçtu. Sen tüm suskunlukları kimseye bırakmayacak kadar bencil, herkesi suskunluğuna özendirecek kadar cömerttin. Sana söylenenlerle, sana anlatılanlarla herkesin sırrını bildin ama kimseye bir şey söylemedin. Oysa izin verseydin sana söylemeyecek ne çok şeyim vardı. İnsanları sadece dinleyerek böyle çıplak, böyle savunmasız bırakmayı nereden öğrendin? Başkalarına ait bunca sırrı taşımak seni neden hiç yormadı? Sen en çok bana sustun. Ben en çok sana konuştum. Sana benzemeye başladığımdaysa ben de içimi susarak döktüm. Yoksa içim dökülecekti. Susacak hiçbir şeyin kalmadığında ise içindeki sessiz diyaloglarla benden çekip gittin. Meğer susmak insanın içiyle konuşmasıymış. Geç fark ettim. Evet, haklıydı. Söyleyebilecek hiçbir şey bırakmadı bana. Bunları söylerken yüzünde en ufak bir kin taşımıyordu. Hep gülümseyerek konuşuyordu. Sözleri her ne kadar acı olsa da yüzündeki ifade çok tatlıydı. Boynuma sarıldı ve "Bunlar geçmişte kaldı. Özür dilerim yeniden canlandırdığım için. Ama en azından bu konuşmaya hakkım vardı değil mi?" dedi. Başımı salladım ve o banktan kalkıp evimize doğru yola koyulduk. Akşam yemeğinde yine hep birlikteydik. Murat akşamları kafeyi erken kapatıp koşa koşa eve geliyordu. Hafta boyunca Araz'ın yaptığı o nefis yemeklerden yemiştik. Ev her zamankinden daha temiz görünüyordu. Eh, ne de olsa bir kadın elindeymişti. Evde ne kirli çamaşır biriktiriyordu ne de ütüsüz gömlek. Sanki bir rüyadaydık. İkimizin de mutluluğu Murat'a bir sirayet etmişti. Hayatımıza renk girmişti Araz. Benimle rengime hayat. Masada önümüzde duran nefis yemeklere bakarken bir elin zeytinyağlı dolmaya doğru uzandığını görmemle o ele bir şaplak inmesi bir oluyor. Murat elini ovuştururken suçlu bir çocuk gibi Araz'a bakıyor ve söylediği her şeye başını "tabii ki" anlamında sallayarak onay veriyordu. Bense onları sessizce izleyerek bıyık altından Murat'a gülüyordum. "Araz, sevgili dostuma, yemeğe başlamadan önce bize verdiği bu nimetler için Allah'a dua etmemiz gerektiğini öğütlüyor. Duasız sofranın bereketsiz olacağını, geldiği kasabadaki evde asla dua etmeden yemeğe başlamadıklarını anlatıyordu. Dua biter bitmez Murat ilk saldırıda kapmayı başaramadığı dolmayı doğru bir pike yapıp usta bir manevrayla midesine indiriyordu. Evimizde hiç açılmayan televizyon her gece açılır olmuş, hep birlikte film seyreder duruma gelmiştik. Hüzünlü filmlerde üçümüz de birbirimizden gizlemeye çalışıyorduk gözyaşlarımızı. Ne kadar çaktırmamaya çalışsak da kızaran gözlerimiz ele veriyordu bize. Hepimiz çok mutluyduk ve rüya bitmesini istiyorduk. Sayılı günler çabuk geçmişti ve artık Araz'ın evine dönmesi gerekiyordu. Daha onu otogara bırakmak için evden çıkmadan duvarları bir hüzün kaplamıştı bile. Sanki bu ev onun hayat dolu sesinin çınladığı duvarlar. Onu bir daha geri dönmemecesine uğurlar gibiydi. Ben kapıdaydım, elimde onun valizi. 29 gün önce de böyle taşımıştım bu valizi. Murat apartmanın kapısına doğru getirdiği taksinin camından kafasını uzatıp bizi çağırdı. Hadi çocuklar geç kalıyoruz. Eve son kez baktı Araz ve ağır adımlarla merdivenlerden inmeye başladı. Hiçbir şey konuşmadan taksiye bindik. Şoföre biraz acele gidelim derken sessizliği ilk bozan yine Murat oldu. Ayrılığın hüznünü yeniden yaşamaya başladığım halde içime yine de bir huzur vardı. Yıllar önce o sahil kasabasından ayrılırken bindiğim gemi geldi aklıma. Kulaklarımdan hiç gitmeyen o ses yine yankılandı. Bindiğimiz taksi bir viraja girdiğinde kötü bir şeyler olacağını anlamıştım. Araba birden savruldu. Araz bir çığlık atarak bana sarıldı. Taksi büyük bir gürültüyle taklalar atmaya başlamıştı. Uzun ve derin bir karanlıktayım. Gözümü açtığımda etrafımda koşuşturan hemşireler ve doktorlar gördüğümü hatırlıyorum. Görüntü o kadar bulanık ki insanların yüzlerini seçemiyorum. Sesler duyulmuyor. Gözlerimi açık tutmaya gücüm yok. Tekrar bir karanlığın içine gömülüyorum. Hayaller görmeye başlıyorum. Uzun ve loş bir koridorun ortasında yere düz çökmüş oturan bir kız var. Ona doğru yaklaşmaya başlıyorum. Elimde kocaman bir ekmek bıçağı var. Koridorda defalarca düşüp kalktıktan sonra kızın yanına geliyorum. Tam karşısına oturup "Kaldır kafanı," diyorum. Kız yavaşça başını kaldırıyor ve gözlerini gözlerime dikerek bana bakıyor. Yüzü hiçbir şeye benzemiyor. Karşısına diz çöküp gözlerini elimdeki bıçakla oymaya başlıyorum. Hiç sesini çıkarmıyor. Ellerime akan kanı bileklerimden dirseklerime doğru sızıyor. Sıcak kan içime işliyor. Uyurken altını kaçıranların o sıcaklığı hissetmesi gibi bir duygu oluşuyor bende. İçimi hemen bitirip elimdeki bıçağı fırlatıp atıyorum. Her yanıma kan bulaşmış. Düşe kalka oradan uzaklaşıyorum. Kızın gözlerini cebime koyuyorum. Koridorda iyice ilerledikten sonra dönüp arkama bakıyorum. Kızın yanından uzaklaşamamışım. İleri doğru yaptığım her hamlede koridor altımdan kayıyor. Ben çok az ilerleyebiliyorum. Kız tam arkamda ağlıyor. Gözleri yok. Göz yuvalarından kan akıyor. Hıçkırıklarını duyuyorum. Hıçkırıkları sanki beynime oyuyor. Sürünerek geri dönüyorum. Ses telleri kesmek ve hıçkırıklara bir son vermek istiyorum. Geri döndüğümde bıçağı fırlattığım yerde bulamıyorum. Orada bıçak yerine kırmızı bir et parçası duruyor. Et titriyor. Koridorun sonunda sesler gelmeye başlıyor. Bip bip bip. Sesi duyunca güçlükle gözlerimi aralıyorum. Yine hastanedeyim. Karşımda kalp atışlarını gösterdiğini tahmin ettiğim bir cihaz duruyor. Ekranda çıkardığı sesle senkronize bir şekilde bir aşağı bir yukarı inip çıkan bir ışık. Uykumda duyduğum bu bip sesi o cihazdan geliyor. Hiçbir yerimi kıpırdatamıyorum. Boynumu hiçbir tarafa döndüremiyorum. Görüş alanıma giren birileri "Yaşıyor!" diyor. Hıçkırıklar duyuyorum. Birilerinin avaz avaz haykırdığını işitiyorum. Araya başka sesler de karışıyor. Tekrar karanlığın içinde dalıyorum. Boş bir odadayım şimdi. Duvarlarda, tavanda ve yerde örümcekler var. Hepsi odanın arka tarafında kalan kısmına doğru gidiyor. Geriye dönüp baktığımda duvarda asılı duran pencere büyüklüğünde bordo bir kadife görüyorum. O tarafa doğru yürümeye başlıyorum ve cebimde bir çift göz çıkarıyorum. Bordo kadifenin kenarında iki tane çengelli iğne var. Onların yardımıyla gözleri yan yana gelecek biçimde çengelli iğne ile kadifeye tutuşturuyorum. Gözlerin bana bakarken giderek matlaştığını görüyorum. Üstlerine tükürüp onları yeniden ıslatıyorum. Şimdi daha iyi parlıyorlar. Birden o gözlerin Araz'ın gözleri olduğunu fark ediyorum. Geriye doğru bir iki adım atarak irkiliyorum. Gözler bordo kadifenin üzerinde bana doğru bakarken kıpır kıpırdamaya başlıyor. Korkarak kendimi odanın dışına atıyorum. Düşündüğüm yer bir sokak arası oluyor. Gece olmuş. Koşmaya başlıyorum. İleride bir apartmanın yangın merdiveni görünüyor. Hemen merdivenin altına gidiyorum. Siyah renkte bir su birikintisi var orada. Yüzümü o suyun içine sokuyorum. Su beni içine çekiyor. Tüm vücudumun suyun içinde. Baş aşağı derinliklere doğru dalıyorum. Suyun içindeyim ama aynı zamanda nefes de alabiliyorum. Bu derinliğin sonu gelmeyecekmiş gibi geliyor bana. Karanlık, simsiyah bir suyun içinde yüzüyorum. Yüzüme görmediğim bir şeyler sürünüyor. Bir şey yüzümü yalayarak geçiyor. Hemen yukarı doğru çıkmaya başlıyorum. Suyun yüzüne çıktığımda bir açık denizde buluyorum kendimi ve tam karşımda yüksek falezler görüyorum. Oraya doğru yüzmeye devam ediyorum. Çocukluğumun sahil kasabasına benziyor burası. Sol tarafa doğru baktığımdaysa altın başak tarlalarına uzanan bir tepeyle karşılaşıyorum. Tepenin tam ucunda da kendini aşağı atmak üzere olan bir kız. Hızla o tarafa doğru yüzmeye başlıyorum. Denizin içinde beni ayaklarımdan tutup aşağı doğru çeken bir sürü el var. Ayaklarımla onları itip yüzmeye çalışıyorum. Kıyıya çok az kaldı. Şimdi tekrar hastanedeyim. Gözlerim yeniden aralanıyor. İkisini de acil ameliyata almamız gerekiyor, diyor bir doktor. Etrafımda kimse yok. Yanında yatan iki kişi yataklardan sedyeyle alıp götürüyorlar. Hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Hemşireler ve doktorlar ikisinin arkasından kaybolup gidiyorlar. Karşımdaki monitörde düz bir çizgi var şimdi. Aramızda onca kapı ve duvar olmasına rağmen kalplerine defalarca elektroşok yapıldığını görebiliyorum. Çok yorgunum. Yine uykuya dalıyorum. Kıyıya ulaştım şimdi. Kumların üzerine kendimi sırt üstü atıp derin derin nefes alıyorum. Kulağımın içinde kıpırdayan bir şey var. Parmağımı kulağıma sokup o şeyi çıkarmaya çalışıyorum. Ucundan tutup çekmeye başladığımda bunun bir solucan olduğunu fark ediyorum. Hızla onu kulağımın içinden dışarı doğru çekmeye başlıyorum. Uzadıkça uzuyor. Bir türlü sonu gelmek bilmeyen bu solucanın içime nasıl sığdığını düşünüyorum. 4-5 metre uzunluğundaki bu solucan sonunda bitiyor. Kulağımdan boynuma doğru sıcak bir sıvının aktığını hissediyorum. Ayağa kalkıp başak tarlalarına doğru koşmaya başlıyorum. Tepeye ulaşmalıyım. Üçümüzün beraber çektirdiği fotoğraf masanın üzerinde duruyor. Hayatın dondurulmuş mutlu bir anı. Gözlerimizin içine oturmuş olan pırıltı, yüreğimizdeki sevinci nasıl da hissettiriyor. Arka fonda bir deniz manzarası var. Alıp götürüyor insanı. İyot kokusunu duyar gibi oluyorum. Sevdiğim iki insan artık hayatımda yok. Kötü bir kasırga geldi ve aldı onları benden. İçimdeki boşluğa her saniye düşüyor olmak ne acı. Daha da acı olan o uçurumdan düşmenin de düşmemenin de hiçbir anlam taşımıyor olması. Ve biliyorum ki o boşluğu hiçbir şey dolduramayacak. Kocaman boş bir meydan var içimde. Her gece başıma yıkılan. Yağmur koca koca damlalarla camı dövüyor. Başka ses yok evde. Fakat duvara kulağımı dayasam, sanki daha önceden konuştuğumuz her şeyi bir daha duyacakmışım gibi geliyor. Her bir ayrıntının içinde binlerce ses gizli. Araz'ımın ve Murat'ın yukarılardan bir yerlerden bana baktıklarını hissediyorum. Onların yanında olmak için neler vermezdim. Ama şimdilik buna cesaretim yok. Her gün mezarlarına gidiyorum. Yan yana dizilmiş bir sürü mezar taşının arkasında saatlerce ayakta durup hiç kıpırdamadan mezarlarına bakıyorum. O mezarların ön tarafına geçip taşlarının üzerinde yazan isimlerine hiç bakmadım. Bakmak istemedim. Hayatımı anlamlı kılan insanların isimlerini soğuk bir mezar taşından okumaya dayanamayacağımı biliyorum. O yüzden onların mezarlarına hep arkadan bakıyorum. Sonra yine bu soğuk eve gelip hiç konuşmadan, hiçbir şey yapmadan, yazmadan, yemeden, uyumadan, Sadece gözlerimi pencereden dışarıya yatırıp uzaklara bakıyorum. Sanki bir gün köşe başından çıkıp gülerek gelecek ve "sana pis bir şaka yaptık" diyeceklermiş gibi geliyor. Öyle olması için kendi hayatımı bile verebilirdim onlara. Birlikte yaşadığımız her şey gözümün önünde. Bu filmi hep başa sarıp yeniden izliyorum. Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan. İçimi acıtan bir şeyleri içimde çoğaltıyorum her seferinde. Acılarımı yeniden yaşayarak onları hafifletmeye çabalıyorum. Geceleri geçmek bilmiyor. Kaç gündür uyuyamadığımı bilmiyorum. Aynalardan kaçıyorum. Yüzümü görmek dahi istemiyorum. Aslında hiçbir şey görmek istemiyorum. Akşam karanlığı çökünce şehre, kimsenin olmadığı istasyonlara, iskelelere gidiyorum. Hiç gelmeyecek bir treni, hiç gelmeyecek bir gemiyi bekliyorum sabaha kadar. Kalabalık caddelerden kaçıyorum. Ara sokaklarda yürüyorum, duruyorum. Kaldırımlarına oturuyorum. Kimse beni fark etmiyor. İzbe sokakları çok seviyorum. Kendimi iyice bıraktım. Şimdi kapalı olan kafemizin önündeyim. Camları bana ne kadar da soğuk geliyor. Bir daha o kapıyı hiç açmayacak Murat. İçerideki onca hatıra kaybolup gidecek sessizlikte. Sonra birileri gelip şeklini değiştirecek her şeyin. Yeni eşyalar, yeni insanlar alacak bizden kalan her şeyi. Kimse bizi bilmeyecek. Eskiden burası kafeymiş diyecekler. Hepsi bu. Bu gece İstanbul'da hiç dinmeyen, kulaklarımdan uğultusu hiç gitmeyen bir rüzgar var. Gecenin karanlığında ilerliyorum. Ayaklarım beni mezarlığa götürüyor. Sabaha karşı mezarlığa varıyorum. Soğuk mezar taşlarının arasından sessizce yürüyorum. Yürürken tek düşündüğüm şey artık onların mezar taşındaki isimlerine bakmak oluyor. Yattıkları yere ulaştığımda bir an durup cesaretimi topluyorum. İlk defa ön tarafa geçiyorum. İçimdeki sıkıntı giderek çoğalıyor. Şimdi onların isimleri tam karşımda. Gün ışımaya başlıyor. Başımı hafifçe sola doğru çevirdiğimde ise onların hemen yanı başında mezar taşında kendi ismimi okuyorum. Rüzgar duruyor. Her şey başka bir şey. Anlıyorum. Başımı gökyüzüne doğru kaldırdığımda bulutların arasında saklanmış olan silüetlerini görüyorum. Bana gülümsüyorlar. Onlara doğru yükseliyorum. Aşka, rüzgara, ayrılığa, zamana. Eyvallah.